Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...26 Ocak Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabileceğiniz gibi WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. 174 kişi daha hayatını kaybetti. Covid-19 sebebiyle 76.341 yeni vaka açıklandı. Avrupa'dan omikron vakalarında rekor haberleri geliyor. Biraz sonra bunlara yer vereceğiz. TAG otoyolu yine kapandı kar yağışı sebebiyle. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu yeniden kapandı. Oradan böyle bir bilgi geldi. İstanbul'da durum ne? Marmara bölgesinde durum ne? Biraz sonra bunların detaylarına bakacağız. İstanbul'da alınan yeni kararlar vardı valilik tarafından. Türkiye'de doğalgaz depoları boş mu tartışmaları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu tartışmalara gelen cevaplar da var. Bu sorulara gelen cevaplar da var. Bunlara da biraz sonra yer vereceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Gazeteci Deniz Yücel davasında. Rusya-Ukrayna sınırında bir savaş hazırlığı var. Oradan gelen görüntüler ve açıklamalar var. Bunlara da bakacağız. Hatta buna Amerika'da dahil olduğu, yapmış olduğu açıklama ve yine o bölgedeki askeri hareketlilikle. Sevgili dinleyiciler, Twitter'dan bir açıklama geldi. Türkiye en çok içerik kaldırılmasını isteyen 5 ülkeden biriymiş. Twitter böyle söyledi, böyle bir açıklama yaptı. Bu arada Türkiye 2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ifade özgürlüğü ihlallerinde ilk sırada yer almış. Olağanüstü hal başvuruları, OHAL başvuruları çoğunluktaymış. Yolsuzluk algısı büyüyor. Türkiye son 8 yılda 43 sıra gerilemiş. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından açıklanan yolsuzluk algı endeksinde 96. sırada yer almış Türkiye. Bunların hepsinin detaylarını program içerisinde yer vereceğiz. Afyonkarahisar'dan gelen bir kadın cinayeti haberi var. 58 yaşındaki Hacer Evlice boğazı kesilerek öldürüldü. Annesinin evine hırsızlık amacıyla giren kişi veya kişilerce öldürüldü ihbarında bulundu Evlice'nin oğlu. Onun da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Şu an konu araştırılıyor. Anketler var, anketlerle ilgili gelen haberler var. Onlara da bakacağız program içerisinde. Şimdi hemen bir programın başında dövize bakalım. Dövizde durum ne? Dolar şu anda 13 lira 48 kuruş, euro 15 lira 25 kuruş. Gram altın 801 lira, çeyrek altın 1314 lira. Borsa İstanbul dün yine şöyle bir düşüş yaşadı. 1945 puanda, 2000 puanın altında yani Borsa İstanbul. Bitcoin'de bir hareketlilik var. Yukarı yönlü bir hareketlilik oluştu. %4 civarında bir artış var. 37.618 dolar seviyesine geldi şu anda Bitcoin. Tabii Amerika'dan, FED'den, Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamaları bekliyor piyasalar, bir yandan onu da hatırlatalım. Peki başlıkları böyle sıraladık, biraz bunları detaylandıracağız. Önce bu sefer hava durumuyla başlayalım. Hava durumu, yol durumu, bunlara biraz bakalım. Ardından daha sonra koronavirüs haberleri, ekonomi haberleri, doğalgaz, bütün bunların hepsine bakacağız. İstanbul'daki tartışmalara da yer vereceğiz yine program içerisinde sevgili dinleyiciler. İstanbul'da şu an trafik yoğun değil, %27 civarında bir trafik var. Özellikle köprülerin geçiş noktaları gayet rahat. Sadece Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktasında bir yoğunluk var şu anda. Onun dışında bakıyorum şöyle, ikinci köprü, üçüncü köprü, bunların geçişleri her iki yönde de gayet açık görünüyor. Keza Avrasya Tüneli de bu şekilde. Ama yine yoğunluğun olduğu bölgeye baktığımızda ağırlıklı olarak Hadımköy, bölgesinin yoğun olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ki buradan çekilmeyen araçlar var sevgili dinleyiciler, onu hatırlatalım. E5'ten TEM'e bağlantı yolunda çok büyük bir yoğunluk var bu bölge içerisinde yine. Ve özellikle uyarıyorlar, lütfen bu bölgede araçlarını bırakanlar araçlarını yoldan kaldırsın, yoldan çeksin diye. Peki kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı aralıklarla devam edebilir. Soğuk hava var ama cuma gününe kadar. Cuma günü havanın biraz daha toparlayacağı ifade ediliyor. Yani birkaç derece daha sıcaklıkların yükseleceği ifade ediliyor. Onu söyleyelim. En azından bunu Marmara bölgesi için, İstanbul için söylüyoruz. Birkaç gündür çünkü İstanbul konuşuluyor. Yoksa şu anda Karadeniz bölgesinde ciddi bir yağış olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'de bir yağış var. Keza yine bakıyorum şöyle haritaya. Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru giden bir sistem var. Orada da bir yağış var. Şimdi Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda seferleri başlattığını duyurdu. Yani İstanbul Havalimanı yeniden seferlerine başladı. Dün kısmen seferler başladı bilgisi gelmişti. Zaten İstanbul Havalimanı'ndan böyle bir bilgi geldi. İstanbul'da alınan başka ne gibi kararlar vardı? Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur işçi ve diğer personelin bugün de idari izinli sayılmasına karar vermişti valilik. Aslında trafiğin biraz rahat olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Peki kar yağışı yok ama neden o zaman izin var? Neden bu tip önlemler var? Çünkü don ve buzlanma uyarısı vardı özellikle sabah erken saatler için. Bu arada şunu söyleyelim. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirler arası yolcu otobüslerinin çıkışları da bugün itibariyle artık başladı. Çünkü bugün saat 9'a kadar bir yasak vardı, bir kısıtlama vardı. Bu saat itibariyle artık şehirler arası yolcu otobüsleri çıkışlarını yapmaya başladılar sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda malul engelli ve hamileler 26 yani bugün 27 ve 28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaklar. İstanbul'da yüksek öğrenime 31 Ocak pazartesi gününe kadar ara verilmesi kararı vardı. Aynı zamanda onu da hatırlatalım ki şu dönem hem eğitim devam ediyor hem bir yandan finallerin olduğu, vizelerin olduğu dönemler, finallerin olduğu dönemler daha çok. O nedenle öğrenciler biraz yoğunlar. Evet, okula gidemiyorlar ama online eğitim yapmaya devam eden üniversiteler eğitimlerini online olarak vermeye devam ediyorlar. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçlar artık şehre giriş yapabilecekler. Dünden gelen bir başka açıklamada bu olmuştu sevgili dinleyiciler. Yani yavaş yavaş İstanbul'da tedbirler yavaş yavaş kaldırılıyor. Bu kar örtüsü de yavaş yavaş kalkacak, öyle görünüyor şu anda. Yani bugün itibariyle devam eder muhtemelen. Tabii şunu söyleyelim, bu kar yağışı beraberinde barajların doluluk oranını nasıl etkiledi diye baktığımızda barajların doluluk oranı bir miktar yükseldi. Yani belki böyle çok büyük bir miktar yükselmedi ama 52.84'tü. Şu anda 54.11 olarak görünüyor. Yani dediğim gibi bir miktar yükseldi. %1'in üzerinde bir artış, yani bir puanlık bir artış gibi bir artış var ama şimdi uzmanlar diyorlar ki zaten şu an hemen olmaz o. Bu kar eriyecek. Kar sularıyla beraber bu artış daha da fazla olacak diyorlar. Yani bu tabii şey, günü kurtarmak, öyle söyleyelim. Yani geleceğe dönük bir şey değil de günü kurtarmak daha çok. Geleceğe dönük çalışmaların ayrıca çünkü yapılması gerekiyor. Peki devam ediyoruz. İstanbul'dan bahsederken biraz önce bir başlık verdik. TAG otoyolu. Yani neresidir? Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolundan bahsediyoruz. Yine trafiğe kapanmış sevgili dinleyiciler. Bu Gaziantep yönüne, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe şu anda izin verilmiyor bilgisi var. Osmaniye, Gaziantep, Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı yönünde gelen bir başka bilgi vardı. O bölgede bu yolu kullanacak olan dinleyicilerimiz varsa onlarla paylaşmış olalım. Bu yolda kalanlar varsa acil olarak kendilerine bir yardım talebinde bulunalım. Biz de yine Osmaniye, Gaziantep, Nizip hattında kalanlar varsa bir öncekinden herhalde tecrübe biraz fazladır. O nedenle biraz daha fazla ulaşacaklardır, daha çabuk ulaşacaklardır bu bölgede kalanlara diye düşünüyorum. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kar yağışı nedeniyle sadece İstanbul'da değil birçok ilde engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi. Onu da söyleyelim, sadece İstanbul değil, İstanbul dışında birçok şehirde bu izinler verildi. İstanbul'da neredeyse bütün yollar açıldı, onu da söyleyelim. Ama aynı zamanda bu özellikle Hadımköy civarında yolun açılması için biraz önce söylediğimiz gibi oraya araçlarını bırakanların araçlarını oradan kaldırmaları gerekiyor. Yani bu uyarıyı iki gündür valilik de yapıyor. Televizyon kanalları, radyolar, herkes duyuruyor. Oraya araçlarını bırakanlar oldu. Belki dün alamayız diye gitmediler ama artık bugün alabilecek noktadasınız araçlarınızı. Çünkü o yollar genel itibariyle açıldı. Fakat araçlar alınmadığı sürece tek şeritten zaman zaman ulaşım sağlanabiliyor. O nedenle orada bir trafik yoğunluğu var ve o araçlar çekilmediği için o araçların bulunduğu bölgedeki kar da tam anlamıyla temizlenemiyor. Malum hava soğuk olduğu için kar erimedi. Artık altta da bir buz oluşmaya başladı. Özellikle sabah erken saatlerde buza, buzlanmaya ve dona dikkat etmeniz lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den gelen bir açıklama oldu. Vergi ödemelerinde sürenin uzatıldığını söyledi ki bu olumsuz hava koşullarından kaynaklanıyor. KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak'ın sonuna kadar uzattık diyor. 31 Ocak akşamına kadar uzatıldığını ifade ediyor. Bu da şirketleri ve bu alanda çalışanları yakından ilgilendirdiği için hatırlatmış olalım. Ve İstanbul'daki tartışma. Acaba burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi hatalıydı? Ulaştırma Bakanlığı mı, işte Karayolları Genel Müdürlüğü mü? Ne oldu? Neden insanlar yollarda kaldı? Herkes birbirine atıyor. Yani daha çok şöyle söyleyeyim. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı'ndan veya işte karayollarından veya onları destekleyenlerden, destekleyicilerinden öyle söyleyelim. Ama hükümet kanadından da mesajlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yoğun eleştiriler ve suçlamalar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir suçlamada bulunmuyor. Ancak diyor ki her alanda, yani o bölge, bu bölge, o şuna ait, bu buna ait demeden çalışmaya, birlikte çalışmaya devam ettik diyor. Hatta Ekrem İmamoğlu bir ara işte Sayın Valimize teşekkür ederiz, ne zaman arasak ulaştık, birlikte çalıştık demişti. Böyle bir açıklama da yapmıştı. Şimdi son olarak dün çıkan tartışma neydi? Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilen fotoğrafı. Bu fotoğraf üzerinden yapılan bir tartışma vardı. İşte gerçek mi, değil mi, eski mi, yeni mi derken ortaya çıktı ki evet, o gece çekilen, yani bir gece öncesinde çekilen, o karın en yoğun olduğu gece çekilen, akşam saatlerinde saat 18 civarı gidilen bir işte restoran ve kar artışıyla, yoğunluğuyla beraber 19'da çıkıldığı belirtilen bir restoran, yani bir yemekten bahsediliyor burada. Şimdi bunun üzerinden bir tartışma var. İşte acaba o restorana gitmeli miydi, gitmemeli miydi? İstanbul'da kar yağarken belediye başkanı orada olmalı mıydı, olmamalı mıydı? İşte İngiliz büyükelçiyle yemek yiyormuş, önemli miydi, değil miydi diye bir tartışma devam ediyor. Bilmiyorum bu noktada sizin görüşünüz ne? Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de böyle bir algı var. Türkiye'deki algı şu. İlle bir şehirde bir şey oldu mu, o şehrin işte belediye başkanı, o şehrin valisi, İşte gerekirse işte merkezi yönetimden, hükümetten işte bir bakan, işte İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı çeksinler çizmeyi, altlarına dalsınlar bu işte bölgelerin içerisine, afet mi var falan. Türkiye'de böyle bir algı olduğu için o dakikalarda orada olmak o kadar doğru olmadı. Evet, onu söyleyelim. Ama çünkü bekleniyordu, yani saat 18'de de bekleniyordu. Burada hem radyodan hem televizyonlardan uyarılar yapılıyordu. O saatte de zaten ciddi bir kar yağışı bekleniyordu. Bir afet olacak kadar kar yağışı bekleniyordu. Birincisi bu. İkincisi, şimdi dünyada bu kadar değil bu iş. Yani gelişmiş ülkelerde böyle değil. Yani bu tip işte valiliklerin, belediye başkanlıklarının, bakanlıkların birimleri var. O birimlerin başında görevlendirdiği insanlar var. O insanlar ekipleriyle beraber bu çalışmaları yaparlar. Normalde böyle olması gerekir. Dolayısıyla kimse şunu aramaz ille. Bir Avrupa ülkesinde belediye başkanı çizmeyi giysin, işte yağmurluğu, montu çeksin, insin, dalsın falan. Böyle bir bekleyiş yok. Önemli olan tüm kadrolar görev başında ve işini yapabiliyor mu? Buna bakılır normal şartlarda. Ama biz o durumda değiliz. Biz daha böyle işte hamasi duyguları olan, işte belediye başkanını orada görelim, işte çamurların içinde, karın içinde olsun. Bu her yer için geçerli. İstanbul için geçerli, Gaziantep için geçerli, her şehir için geçerli. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Madem ki Türkiye'de halk böyle bir beklenti içerisinde ve bu oyu halk veriyor, o zaman o halka göre de hareket etmek gerekiyor demek ki. Görev başında olmak gerekiyor. Vatandaş bunu istiyorsa, vatandaşın beklentisi buysa. Evet, burada bir hata olduysa olmuş, anlaşılan o. Ama Ekrem İmamoğlu da diyor ki 19 saatlik mesai yaptık, 1 saatlik yemek molam konuşulur oldu diyor. Belki o da mola değildi, bilmiyorum. Yani bir İngiliz büyükelçiyle görüşme olduğu ifade ediyor. Ya yani belki orada da yine bir şey konuşuluyordu. Yani siyaseten belki bir şey konuşuluyordu, bilemiyorum artık. Diyor ki 3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme azımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadele yönetirken 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu diyor. İşte bunu bir şekilde, yani bir iktidar partisi muhalefetin eline bir koz olarak, bir muhalefet partisi iktidarın eline bir koz olarak verdiğinde bu, evet, konuşulur oluyor. Diyorum ya, işte burası Türkiye, yani burada çünkü böyle ilerliyor işler. Bakıyorsunuz bir bakan hemen bir şey söylüyor, devreye giriyor. Zaten her iki kanattan da fark etmez, iktidarı olsun muhalefeti olsun, bir bakıyorsunuz bir yandan böyle bir troll saldırısı başlıyor ki bu sefer çok yoğundu. Ki bizim meselemiz bu muydu? Değildi. Ya bizim meselemiz troll saldırısı, onu suçlamak, bunu suçlamak değil. Doğru hizmeti alabilmekti. Ya burada Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün çıktığında söylediği doğru bir şey vardı. Dedi ki biz, dedi, o yol bize ait, bu yol ona ait demiyoruz. Her yol için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz dedi. Ya doğrusu bu aslında. Efendim şimdi Hadımköy'de, şimdi TEM'de kalan araçlar veya işte İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bu sorunlar, sıkıntılar. Havalimanı tabii o bölgeye olunca orasında o kadar kar yağışı alınacağı biliniyor. Önceden tahminleri var zaten bunun. Şimdi bütün bunlar varken o zaman çıkıp belediye veya işte bir başkası muhalefetten diyebilir ki ya işte bu yollar Ulaştırma Bakanlığı'na ait. İşte bu havalimanı öyle, işte Hadımköy, TEM diyorsunuz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kalan araçlar oldu. Yani onlar havadan görüntülendi, görmüşsünüzdür. Şimdi bunların hepsi Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Karayollarını yapması gerekiyordu. Niye yapmıyorsunuz? Burada hükümet suçlu, devlet suçlu falan gibi çok fazla bir söylem olmadı. Ama işte E5'teki bir sorun, yaşanan bir sorun. Bir anda sanki bütün İstanbul'daki sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşatmış gibi bir hava oluşturdu ki işte bu doğru değil aslında. Yani burada İçişleri Bakanı geldi buraya, güzel. Ulaştırma Bakanı geldi, iyi. İstanbul Valisi görevinin başında ilk günden beri sürekli mesajlar veriyor. Biraz geç bence ama olumlu adımlar attı. Ama dediğim gibi geç kalınmış adımlarda ama olumlu adımlar attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam etti. Gece sabah demeden çalışmalarına devam etti. İşte bu mekanizmanın hep birlikte çalışıyor olması gerekiyordu. Birbirlerini suçlamadan. Ama Türkiye'de hemen bu iş bir anda siyasete döndü. Siyasetin başlığı gündemi haline gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'ndan yolcuların bagaj bandında yattığına dair gelen görüntüler var. Bilmiyorum gördünüz mü? CHP Genel Başkan Yardımcılarından Ali Öztunç bunu paylaştı. Yüzlerce yolcu mahsur kaldı. İnsanlar gerçekten bagaj bantlarında, kontuarlarda falan yatıyorlar. Kontuarlardaki masalara oturmuşlar, kafalarını masaya koymuşlar, öyle uyumuşlar. Çünkü yüzlerce, binlerce yolcu orada kaldı. Şimdi bakın, İstanbul Havalimanı oraya yapılırkendi en büyük mesele. Uzmanlar dediler ki, yani uzman dediğimiz meteoroloji uzmanları, meteoroloji mühendisleri, profesörler dediler ki, sadece onlar mı, değil, uçuşu bilenler, havacılığı bilenler dediler ki buraya olmaz, burası doğru bir yer değil. Ama yapıldı. İşte dünyanın en büyük havalimanı olacak, o olacak, bu olacak falan yapıldı. Ama altyapısı eksik. Yani eğer orada bir raylı sistem, ulaşım sistemi olabilse belki o insanlar oradan şehir merkezine getirilecekler. Burada bu görüntüler ortaya çıkmayacaktı. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda çalışan ne yapsın? Onlar orada gördüğüm kadarıyla protesto falan edilmişler ama onların yapacak bir şey yok. O havalimanı oraya yapılmış, üzerine o kar oraya yağmış. Orada çalışan elinden geldiğince yardımcı olmaya gayret ediyor. Onu yapacak daha başka bir şey yok. O mümkün olduğunca olumsuz durumları olumlu hale getirmeye çalışıyor. Yani nasıl bir alan yaratırız diye bakıyor ama ne kadar yaratabilir konforlu alanı? Ya buraya kadar işte. Ondan sonra işte burada maalesef biz bantlarda yatan insanları görürüz. Maalesef havalimanı kendisi dağıtmamış tabii ki, bunu biliyorum. İşte kartonları birileri orada pazarlamaya çalışmış. Birileri karton alıp yerlerde yatmaya çalıştı gibi görüntüler geldi. O işte Avrupa'nın, dünyanın en büyük havalimanından. böyle görüntüler hoş olmadı. Hoş olmadı çünkü sadece Türkiye'de biz görmüyoruz bu görüntüleri. Bu görüntüleri aynı zamanda dünya da bir yandan görüyor. Biraz önce söyledim ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank mesela dedi ki karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz dedi. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruyor direkt. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor diye bir açıklama yaptı mesela. O nedenle bu tartışma siyaseten belki bir süre daha devam edecek gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da dün bir cevabı olduğunu biraz önce o cevabın içerisinden bir bölümüyle beraber sizlerle paylaştım. Kar yağış sadece İstanbul'u değil tüm ülkeyi olumsuz etkiledi diyor. Ankara İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor dedi. Ama vurun abalıya misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor diyor. Evet yani varsa yoksa şu anda herkes İBB'den bahsediyor. Yani sanki işte İstanbul Ankara yolu Bolu'da kalanlar biliyorsunuz Murat Seymen'le bir bağlantı yaptık 14,5 saat kalmıştı. Hasta olan annesini hastaneye götürmeye çalışırken. Yani tüm bunlar yaşanırken sanki Türkiye'de şu an olan bitenin tek sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş gibi bir hava oluşturuldu. Peki sevgili dinleyiciler bu konuyu biraz kapatalım. Sizlerden gelen mesajlar oldukça bu konuya tekrar geri döneriz. Can kayıplarının devam etmiş olduğu koronavirüs vakasına bir bakalım. Şimdi burada 174 kişi daha hayatını kaybetti dün bir gün içerisinde. Ya bu rakamlar böyle insanlara çok sıradan gelmeye başladı bu sayılar ama 174 can gitti. Yani diyorum ya her gün bir uçak dolusu insan kaybediyoruz. Çok fazla kimse umursamıyor şu anda. 76.341 vaka var. Bilmiyorum bu ne zaman umursanır? Yani 76.341 değil de 176.000 olunca mı umursanacak? Veya 174 can kaybı değil de 350 olunca mı umursanacak? Onu bilmiyorum ama Avrupa'dan gelen rekor vaka sayıları var, haberleri var sevgili dinleyiciler. Fransa 500.000'ı geçti 24 saatte. Şimdi tüm bunlar olurken Türkiye'de tabii bu vaka sayısı nasıl bu kadar az oluyor? Bu da şaşırtıcı bir durum. Yani hep diyorum ya olumlu yanından bakıyorum. Diyorum ki yani ne güzel o zaman Türkiye gereken tedbirleri almış manasına mı geliyor diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Fransa'da dün işte 501.635 yeni vaka açıklandı. Bir günde. Ya bizde 74 bin vakanın çıktığı gün Fransa'da 501 bin vaka açıklandı. 7 günlük ortalaması 359 bin Fransa'nın sevgili dinleyiciler. Polonya kelimenin tam anlamıyla bir kabus yaşıyor diyebiliriz. Polonya 1 milyon kişinin karantinada olduğunu duyurdu. 1 milyon kişi var dedi karantinada. Mesela İngiltere'den gelen haber var. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de. 439 kişi. Fransa'da son 24 saatte 467 kişi hayatını kaybetti. İşte diyorum ya Polonya'dan gelen bilgiler var. 1 milyon kişi şu anda karantinada. Son 24 saatte 104 kişi orada hayatını kaybetmiş. Ama Şubat ayında omikron vakalarının daha da fazla artacağı ifade ediliyor. Beklentisi var. Böyle bir beklenti var. Almanya'da yeni vaka sayısı 179.000. Almanya'da 179.000. Yani umarım gerçekten bizdeki rapor, yani bizdeki veriler, bu 70.000'li veriler doğrudur, 60.000'li veriler doğrudur. Hayatını omikrondan veya koronavirüsten, Covid-19'dan diyelim kaybedenlerin sayısı umarım doğrudur. Demek ki biz çok iyi başa çıkıyoruz ama bu Avrupa başa çıkamıyor bu Covid-19'la, buradan bunu anlıyoruz. Omikron'la ilgili birkaç önemli bilgi vereceğim size. Bunlardan bir tanesi, omikron insan derisinde ve plastik yüzeylerde önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kalıyormuş. Japonya'da böyle bir araştırma yapılmış sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, omikron'la ilgili böyle bir uyarı var. Yani insan derisinde ve plastik yüzeyde. Plastik yüzeylerde yaklaşık 200 saat canlı kaldığı söyleniyor. Bu Japonya'dan gelen araştırma. Muhakkak bunu bizim hekimlerimiz de değerlendireceklerdir, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önceden işte 56 saat mesela işte delta varyantı gibi varyantlar kalırken şimdi burada 191.3 saat kalabiliyormuş plastik yüzeyde omikron varyantı. Ve insan derisinde daha önceki varyantlar işte bu beta, alfa, gamma varyantları 6 saat 8 saat kalıyorken şimdi omikron varyantının hayatta kalma süresinin 19.6 saat olduğu söyleniyor. Yani yaklaşık bir gün insan derisi üzerinde kalabiliyor deniyor ve dezenfektanların ve el hijyeninin çok önemli olduğunu hatırlatıyor Japonya'dan gelen bu araştırma. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını dinlediniz mi? Temizlik, aşı, Covid-19'da mücadelenin 3 temel prensibinden biri diyor. Bunun dışında elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden oluyor. Temizlikte titiz olalım, bu istemsiz hareketten de kaçınalım diyor. Neden? Çünkü bununla ilgili işte araştırmalar geliyor sürekli. Ha şuna eminim, yani hepimizde var bu. İstemsiz olarak gün içerisinde elimizi yüzümüze götürüyoruz. Yanağımıza götürüyoruz, gözümüze götürüyoruz. İşte şimdi televizyon seyrediyordum, kulağına götürdü. Ya bunu istemsiz bir şekilde yapıyoruz. Yoksa televizyondaki birisi şimdi parmağını kulağına götürmez. Yani televizyonda yayında olduğu için. Ya diğeri de kulak memesine götürdü mesela şimdi. Ya istemsiz olarak bunları yapıyoruz. Bunları yapmayın diye uzmanların uyarısı var. Ne kadar yapmazsınız, ne kadar yapmayabilirsiniz, dayanırsınız onu bilmiyorum. Amerika'dan gelen bir açıklama var bilim insanlarından. Omikron'un koronavirüsün önceki varyantlarına kıyasla daha hızlı ölüme neden olduğunu söylemiş. Amerika'dan Los Angeles Halk Sağlığı Direktörü Ferrer yapmış bu açıklamayı. Delta varyantında gözlemlenen ortalama 5 haftaya kıyasla omikronlu hastaların hastaneye kaldırıldıktan 2-3 hafta içerisinde öldüğünü ifade etmiş. Tabii burada şöyle bir şey var. Hastane yatışlar biraz daha az omikronda diğer varyantlara göre. Ama buradaki hekimin uyarısı diyor ki hastane yatış varsa eğer hastane yatıştan sonra o ölüme giden süreç daha hızlı oluyor diğer varyantlara göre diyor. Peki biz reklam arasına gitmeden önce sizlerden gelen birkaç mesaja bakalım. Günaydın diyor dinleyicimiz. Ben Almanya'da çalışan birisi olarak burada çalışanlar ve öğrenciler her gün test yapma mecburiyeti var ve bu yüzden vakalar fazla diyor. Evet, bizde tabii öyle bir mecburiyet olmadığı gibi bizde artık semptom falan göstermiyorsanız, temaslı olsanız bile Covid-19 testi yapılmıyor bizde. Almanya'da kendi kendinize test de yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj da var, doğru. Öğrenciler falan bu teste ücretsiz ulaşıyorlar, onu da biliyorum. Ama bizde maalesef böyle bir sistem yok. Keşke olsa. Ya keşke okullara bu kendi kendimize yapabildiğimiz o hızlı testlerden ücretsiz olarak dağıtılabilse. En azından haftada bir kez. Hadi haftada 3 ile başlamıştı Almanya. Haftada 2'ye düşürmüştü sonra. Haftada en azından bir kez böyle bir test yapabilse öğrencilerimiz. Biz iyi değiliz. Bu sayıların düşük olma sebebi temaslıya test yok. Çok ciddi belirtiler olursa ancak o zaman yapabiliriz diye geri yolladılar bizleri diyor dinleyicimiz. Evet, yani hastaneye gidip ücretsiz olarak devlet hastanesine test yaptıramıyorsunuz. Temaslıyım deseniz bile test yaptıramıyorsunuz. Ancak doktor kontrolü gerekiyor. O kontrollerde semptomların olması gerekiyor. Ondan sonra size test için bir izin verilebiliyor. Karın yağdı ilk gün hem ilçe belediyesinin hem büyükşehir belediyesinin kar küreme araçları vardı ama ikisi de şoförleri içinde meydanda duruyorlardı. Belediyede çalışıyorum. Ekibini takip etmezsen, başında durmazsan çalıştıramazsın. Her konuda böyle, sadece kar için değil. Belediye başkanı bunların hepsini takip edemez ama yönetici ekibini iyi seçmeli, liyakat önemli diyor dinleyicimiz. İşte ben de biraz önce bundan bahsettim. Yani bir şehirde, hele ki büyük şehirlerde bir belediye başkanı, bir vali tek başına gidip de bir bölgeyi kontrol edemeyebilir. Ya ekipleri vardır, yöneticileri vardır, atadığı insanlar vardır, göreve getirdiği insanlar vardır. Ama o kadro iyi kurulmuştur ve o kadro bu işi iyi yönetir. Ama bizde genelde işte diyorum ya böyle değil. Yani halk, vatandaş saha içerisinde bizzat, hani deprem mi oldu binaların arasında, sel mi bastı çamurun içerisinde, işte kar mı yağdı araçların arasında karda, görmek istiyor ille o yetkilileri. Kim yetkilisi o bölgede. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi şöyle bir haber geldi. Yani kötü bir haber aslında. İstanbul Ataşehir'de iş makinası su ve buz dolu bir çukura düşmüş. İş makinası. Bir fotoğraf da var aslında o bölgeden. Ancak şu anda operatörden haber alınamıyormuş. Yani o makineyi kullanan operatör o su ve buz dolu çukur içerisinde aranıyormuş. Hatta itfaiyenin de arama çalışmaları devam ediyor diye bir haber var. Benim gördüğüm kadarıyla çok derin olan bir bölge değil. Yani umarım içinde operatör de yoktur. Yani inşallah operatörle ilgili de olumsuz bir bilgi almayız. Dileğimiz o. Ama Ataşehir'den gelen böyle bir haber var. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyiciler. Ve devam edelim. Şimdi bir defa bu doğalgazla ilgili tartışmalar devam ediyor. Neden? Çünkü doğalgaz kesintisinden dolayı ki yaklaşık bunun %40 civarında olacağı söyleniyordu. Doğalgaz arzındaki kesintinin %40'ı bulacağı ifade ediliyordu. Bundan dolayı organize sanayi bölgelerinde iş bırakıldı. 3 gün. Fabrikalar şalter indirdiler. Mesela Denizli'den gelen bir bilgi var. Organize sanayi bölgesinde çalışan 30 bin işçi dün geride bıraktığımız gece yarısına itibaren 3 gün boyunca çalışmayacak. Kentte doğalgaz sorunu yüzünden çok sayıda haddaneyle kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 40'a yakın mermer firması hafta başından bu yana da üretimi durdurmuş. Selam Aydın haberi var Sözcü gazetesinde. Sadece mermer sektöründe çalışmayan işçi sayısının ise 1500'ü bulduğu ifade edilmiş. Ki bu arada 30 bin işçi de evlerine gönderilmiş. Yani evlerine gönderildi denirken gelmeyeceksin yani 3 gün boyunca. Çünkü üretim yapmayacağız. Şimdi bu doğalgazla ilgili doğalgazı Türkiye'nin yeterince depolamadığına dair gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Bu açıklamalardan bir tanesi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı yayınlıyor. Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Leyla Karakaya doğalgaz altyapısının Türkiye'de yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Ve bunun bir vizyon sorunu olduğunu da ifade ediyor. Aynı zamanda tüm bunların işte çeşitli oranlarından bahsediyor. Acil eylem planının yapılmadığını söylüyor. Ama diyor kusura bakmasınlar. Bu uygulanan kısıtlama bir acil eylem planı değildir. Bu hesapsız bir biçimde bu ülkeyi rüzgarın önüne katıp sürüklemektir. Enerji yönetimi bu derece hesapsızlığı, tedbirsizliği, düşüncesizliği kaldırmaz ve bunlar daha iyi günlerimiz diyor. Yani keşke umarım söylediği gibi olmasa, olmaz dileğimiz o. Ama bu özellikle bundan önceki dönemde kendisi diyor ki üstelik biz 2021-2022 kışına depolarımız tam dolu halde bile girmedik diyor. Fiyatlar yüksek seyrettiğinden depoları doldurmakta tereddüt edildi. Bir kumar oynandı yine kaybedildi demiş. Şimdi depolar tam dolu değil miydi mesela kışa girerken? Ya bununla ilgili nereden nasıl bilgi alınacak bilmiyorum ama BOTAŞ'tan açıklamalar var. Diyorlar ki 3 gün süreyle doğalgaz kesintisi ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzının sağlanamayacağı bilgisinin ardından günlük %40 kısıntı uygulanacağı. Müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi deniyor. Günlük %40. Yani bu hani doğalgaz arzında %40 bir kesinti olacak bilgisi vardı ya. Sonra dendi ki yok canım abartmayın %40 olur mu falan. Evet %40. Yani BOTAŞ'ın da açıklaması zaten bu yönde. BOTAŞ bunu biz zaten fabrikalara gereken yerlere sanayi bölgelerine bildirdik diyor. Peki doğalgaz depoları boş mu? Yapılan bir tartışma var şu anda biliyorsunuz. Açıklama yapıyorlar yine. BOTAŞ'tan geleni söylüyorum ben size. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğalgaz talebini karşılamak adına doğalgaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır deniyor. O azami seviye nedir onu bilmiyorum. Yani Türkiye acaba kışa girerken doğalgaz depoları tamamen dolu girdi mi? Halen daha bu tartışma devam ediyor. Azami miktarda doğalgaz depolanmaktadır diyor BOTAŞ. Ama o azami miktar nedir? Onunla ilgili tam bir bilgimiz yok. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu depolardaki doğalgazı açıklamıştı. Yani bir oran vermişti, oran aktarmıştı. Hatta şöyle bir bulmaya çalışıyorum. Ali Babacan'dan gelen bir oran da vardı. Birlikte böyle bir açıklama yaptılar. Ekim 2021'de %54, Ocak 2022'de %32 olduğu söylenmişti. Şimdi bir başka haber var ki bu stok verileri kaldırılmış. Yani buna BOTAŞ ve EPİAŞ'tan ulaşılıyormuş. Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolarındaki stok miktarı günlük olarak oradan görülebiliyormuş. Dün gece girdim, ben de göremedim. Yani BOTAŞ'ta göremedim. EPİAŞ'a bakmadım ama şimdi bunlar kaldırılmış. Bu veriler kaldırılmış. Ya bu veriler neden kaldırılıyor? Enerji Bakanlığı'nın bir kararı mı? Bu verilere kimse ulaşamasın, kimse görmesin diye böyle bir karar mı alındı? Kriz psikolojik olarak daha da büyümesin mi isteniyor? Ve bakın bir kez daha söylüyorum, dün söyledim, yani Türkiye doğalgazının büyük bölümünü aslında Rusya'dan, sonra da Azerbaycan'dan alıyor. İran burada 3. sırada. İran'dan çok daha az alıyoruz ve İran 10 günlük kesinti yapacağım dediği anda ortalık karıştı. Yani hiç Rusya'yı falan düşünmek istemiyorum. Yani Rusya'nın böyle bir adım atacağını falan düşünmek dahi istemiyorum. İyi Parti'den bir önerge var. Meclise doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarıyla ilgili bir araştırma önergesi verdi İyi Parti. Araştırılsın diyor. Evet, yani neticede araştırılsın, doğru. Yani ne olacak? Araştırılsın ve bugüne kadar yapılan bir hata varsa, eksiklik varsa ortaya çıkarılsın. Bundan sonra nasıl önlem alınabilir? Ya bununla ilgili bir araştırma yapılamaz mı? Bir komisyon kurulamaz mı mesela? Devam ediyoruz. Şimdi Rusya'dan kısaca bir bahsetmişken yine bir Rusya'ya döneceğiz. Çünkü Rusya'da yaşanan, daha doğrusu Ukrayna'da yaşanan gerginlik, gerilim, hatta savaş boyutuna gelen bu gerilim tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Hatta kısmen de aldı zaten. Dün işte baktınız, dünya borsalarında gerileme vardı. Türkiye'de de 2 gündür biliyorsunuz böyle bir 2000 puanın altında seyir var. Borsada devre kesici zaman zaman devreye alınıyor. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da geniş askeri çaplı tatbikatlara başlandığını açıkladı. Biliyorsunuz Türkiye'de Rusya bu konuda karşı çıkıyor. Yani diyor ki Kırım'ı ilhak ettiniz, olmaz, bu doğru değil diyor Türkiye uzunca bir süredir. Şimdi Rusya diyor ki ben Kırım'da geniş çaplı askeri tatbikata başladım diyor. Amerika'dan gelen bir açıklama var. Onlara diyorlar ki Ukrayna'ya göndermek üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdik diyor. Yani ben Ukrayna'ya 8500 asker gönderiyorum diyor Amerika. Rusya diyor ki ben tatbikat yapıyorum. Ki nitekim biliyorsunuz bu yine sınırda böyle bir tatbikat, sınıra asker yığma haberleri vardı Rusya'nın. Oradan gelen görüntüler de vardı. Rusya bu görüntüleri kullanıyor zaten. Yani bir propaganda amacıyla kullanıyor zaten. Amerikan Başkanı Biden'dan bir açıklama geldi. Ukrayna'yı Rusya işgal ederse Putin'e yaptırım uygulayabiliriz dedi. Yani kendisine daha doğrusu böyle bir soru soruldu. Yaptırım uygular mısınız diye, uygulayabiliriz evet dedi. Şimdi gerginlik, gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ha, Türkiye burada Rusya'nın yanında mı durur? Ukrayna'dan yana mı olur? Bir NATO üyesi olarak Ukrayna'ya mı destek verir? Mesela Kırım'ın ilhakına biz karşıyız. Kırım ilhak edildi derken Türkiye Kırım üzerinden hareket edecek olan Rusya'nın yanında mı yer alır? Alır mı? S-400 konuları, tartışmalar, dibimizde çıkabilecek olan bir savaş, ekonominin bundan etkilenecek olması, daha çıkmadan etkilenmiş olması. Tüm bunlar bizi yakından ilgilendiriyor, o nedenle üzerinde duruyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir başka konuya geçiyorum hızlıca. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi tazminata mahkum etti demiştik programın başında. Sebebi de şu: gazeteci Deniz Yücel. Biliyorsunuz gazeteci Deniz Yücel daha önce gözaltına alınmıştı Türkiye'de. Şimdi süreyi unuttum sürecini ama yaklaşık 1 sene kadar herhalde, öyle tahmin ediyorum. Tutuklu kalmıştı ve dava öncesinde, yani duruşma öncesinde makul bir neden olmadan gözaltına alındı. Ve bu tutukluluk süresinin artık bir cezaya dönüşmüş olması sebebiyle kendisinin zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir itirazı vardı. Bu itiraz sonucunda toplamda 13.300 euro tazminata mahkum etti Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ki bunun 12.300 eurosu Yücel'e manevi tazminat, 1000 eurosu da mahkeme masrafı olarak ödeyecek Türkiye. 13.300 euro manevi tazminata mahkum edildik. Bilmiyorum Türkiye bundan sonra ne diyecek, ben tanıyorum tanımıyorum ödemem falan diyecek mi, göreceğiz. Türkiye yine 2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ifade özgürlüğü ihlallerinde ilk sırada yer almış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular böyle değerlendirilmiş. İkinci sırada da bu davalarda Türkiye evet ilk sırada, daha sonra Rusya geliyormuş. Hemen oradan ona bir baktık. Twitter'dan gelen bir haber vardı, program başında söyledik. Türkiye en çok içerik kaldırılmasını isteyen 5 ülkeden birisiymiş sevgili dinleyiciler. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 2021 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı. Türkiye 38 puanda 96. sırada yer almış. Türkiye 12 puan birden kaybetmiş, 43 sıra gerilemiş. Bu şeffaflık sıralamasında gerilemiş, yani yolsuzluk algısı Türkiye'de maalesef büyüyor, öyle görünüyor. Aksoy araştırmanın bir anketi var, onu da aktaralım. Cumhur İttifakı'nın oy oranı son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, Cumhur İttifakı %38, Millet İttifakı %42,5 görünüyor. Aksoy araştırma haftalık olarak yapmış bu araştırmayı. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz diye sormuş. Şimdi bu partilerin oy oranları daha sonra bunu alıyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na paylaştırıyor. Birinci sırada 30.1 ile AK Parti yer almış. İkinci sırada %28.9 ile CHP yer alıyor. İyi Parti üçüncü sırada 13.6, HDP dördüncü sırada 10.6 ile MHP'yi 7.9 olarak görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dün konuşmuştuk, siyaset içerisinde böyle bir tartışma devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır sözleri vardı ki Diyarbakır'a ziyaret sözü de vardı aynı zamanda, ama sözüm söz dedi. Diyarbakır ziyaretini ertelediklerin duyurduğu hava muhalefeti nedeniyle, bu arada biliyorsunuz demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerine birçok açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Yavuz Ağaralioğlu, merkez merci Ankara'dır dedi. Merkezi, yani demokrasinin merkezi merci Ankara'dır şeklinde bir açıklama yaptı. HDP kanadından Meral Danış Beştaş'tan bir açıklama gelmişti. Kürt halkı sözünün gereğinin yerine getirilmesini bekler diye bir açıklama gelmişti. Yani yatsımıyorum ama yetersiz buluyorum diye bir açıklama oldu oradan gelen. Gelecek Partisi'nden gelen açıklamaya baktığımızda demokrasi eksikliği birçok alanda var şeklinde bir açıklama oldu. Saadet Partisi'nden şöyle bir açıklama geldi. Kürtleri memnun edecek, Türkleri rahatsız etmeyecek bir çözüm olmalı artık şeklinde bir açıklama vardı. Sizlerden gelen birkaç mesaj var. Bir dinleyicimiz diyor ki kar mevzusu bize gösterdi ki maalesef afeti yönetemiyoruz. Yarın olacak olası bir İstanbul depreminde durumu düşünmek dahi istemiyorum demiş. Çok çok haklısınız. Yani biz risk yönetimi yapamıyoruz. Bu risk yönetimi yapmamız gerektiğini uzmanlar, bilim insanları söylüyorlar, anlatıyorlar. Fakat biz maalesef bunu yapamıyoruz. Çok net bir şekilde şu yağan karda bile, birkaç saat yağan karda bile gördük. Kaldı ki dinleyicimizin söylediği gibi olası bir büyük Marmara, İstanbul depremini düşünmek dahi istemiyoruz. Düşündüğümüzde neler olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı şimdi prova etmiş oluyoruz. Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Bedia Ceylan Güzelce, hemen sevgili dinleyiciler saat 12'ye dek sizlerle birlikte olacak. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yeniden aynı saatte buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.